Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında evrensel, küresel, kozmos anlamında siyasi çapsızlığı konuştuk ve birçok örnekle size anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım ki bu sadece tek bir ülkenin sorunu değil. Yani o kadar kanıksanmış bir şey ki isterseniz Amerika, isterseniz Belarus'a bakın, isterseniz Yunanistan'a bakın, başka coğrafyalara bakın. Siyasi çapsızlığı her yerde görmek, Türkiye için de geçerli, her yerde görmek mümkün. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın. Hadi yayını paylaşın, öyle başlayalım bugün yayına. İkinci yayınımıza Periskop izleyicileri aşağıda 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan yapsınlar bunu. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Diğer dostları da çağıralım, hep beraber oturup konuşalım. Gazetelerde ne var? Cevap: hiçbir şey yok. Aslında kapatabiliriz yayını bu aşamada. Normal. Ama tabii böyle deyip geçmemek lazım. Çünkü iktidarın kontrolündeki gazetelerde gerçek anlamıyla hiçbir şey yok. Yani bir sürü Kiziroğlu hikayesi var. Yani acayip kahramanlıklar yaşanmış, muhteşem şeyler olmuş. Nerede oluyor bilmiyorum, bunu görmüyoruz biz. Mesela iktidarın şakşakçıları süper yazılar yazmışlar. Halime Kökçe bugün bir yazı yazmış. Bakan Berat Albayrak neden hedefte diye. Ya kimsenin hedefte olduğu yok kardeşim. Hedefte olduğu ekonomiye bak. Ekonomi boktan. Daha ötesi var mı? Ekonominin başında kim var? O zaman kimden bahsedeceğiz biz? Yani bu ekonomiyi Ali Babacan yönetirken böyle yaşandığında insanlar Ali Babacan'a söylemedi mi? Mehmet Şimşek'e söylemedi mi bunu? Nihat Zeybekçi buradayken, aynı görevi üstlenmişken, Ekonomi Bakanlığı görevini, o zaman öyleydi, Çatı Bakanlığı o yapıyordu ya, hani sürekli olarak üfürüyordu. Ya nerede pahalılık? Biz eşim pazara gidiyor, hiç böyle bir şey yok. Biz de diyorduk yani orada, ya hangi pazara gidiyorsa Allah rızası için bize de söylesin, biz de oraya gidelim ya. Biz de oradan alışveriş yapalım. Döviz kesin yani acayip düşecek diyor, 1 lira artıyor diyor, 1 lira artıyor çatır çatır. E bu Nihat Zeybekçi'den nasıl sorulduysa aynı şekilde Berat Albayrak'tan da sorulacak. Kardeşim demokrasi dediğin bu. Hesap verebilirlik, hesap verilebilirlik. Demokrasi bu. Ama bakın dört nala giriştikleri hikaye şu anda. Berat Albayrak niye hedefte? Ya açık konuş kardeşim. Hiç kimse hedefte falan değil. Yaptığı iş alanıyla sorgulanıyor herkes. O zaman şunu mu diyeceğiz mesela? Tayyip Erdoğan'dan neden hoşlanmıyor insanlar? Ben gerekçesini söylüyorum. Ben sevmiyorum. Hani kendisi bir grup toplantısında kimse bizi sevmek zorunda değil demişti. Anlattım size. Ben de o hakkımı kullanıyorum. Ben sevmiyorum. Gerekçem de insani bir takım vasıflarından falan kaynaklanıyor değil. Yani kendi açısından ailesi, sevdikleri, dostları, arkadaşları, yakın çevresi açısından eminim bir önemi ve özelliği vardır. Ama bizim onunla kurduğumuz ilişki, Türkiye'yi tek başına yöneten kişi, vatandaş ilişkisi. Ve ben bu ilişkiye baktığım zaman sağlıklı bir gelişim görmüyorum. O zaman da sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama burada anlattıklarım Erdoğan'ın siyasetiyle alakalı. E bunun karşısına ilk yayında konuştuk işte IMF'nin borcu hikayesi. IMF 5 milyar dolar verdi mi lan? 500 de dedim benden atın. Nasıl dediler yani? 5,5 ver dedim, düz olsun. Fatura da istemiyorum dedim. Bak bu hikayeyi anlatmayayım mı ben? Ben biliyorum kardeşim, yaşadım ben bunu muhabir olarak ya. Ne yapayım? Susayım mı buna? Var bir sürü susan zaten taklacı. Şu anda çalıştıkları yerlerde konumları bozulmasın diye kafayı öne eğip devam eden bir sürü tip var. Kıçına tekmeyi yiyince hepsi demokrat oluyor. Ben onlardan olmamaya çalışıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum ya. Yani burada anlatılırken Kılıçdaroğlu neyse Tayyip Erdoğan o benim için. Selahattin Demirtaş neyse Devlet Bahçeli o. Zerre kadar farkı olmaz, olamaz, olabilemez. O zaman ben mesleğime ihanet etmiş olurum. İşte o zaman tam da birilerinin yapmak istediği şey olur. Muhalif gazeteci. Ya gazeteci muhalif falan olmaz. Lan muhalif gazeteci olur mu? Saçma bu. O da yandaşlığın başka bir türüdür çünkü. Ben gördüğümü anlatacağım ki sen de bunun içinden kendine bir şey çıkartacaksın. Benim vazifem bu. Benim bir tane borcum var. Hakikate. Kalanı hepsi hikaye. Çok şükür kimseye yok öyle bir borcum. O zaman bunu sevgi sevgisizlik olarak alamayız güzel kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Sen istediğin kadar yardır köşenden. Senin varlık sebebinin kim olduğunu bildiğim için bana hiçbir şey etki yapmıyor. Yani bugün mesela Abdülkadir Selvi köşesinde yazmış. Karayalçın'dan tavsiye neydi? Karayalçın'dan tavsiye gaza gelme Muharrem İnce'ye demiş. Kardeşim bak onlar siyasetçi. Murat Karayalçın bu partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Muharrem İnce önemsiz isim mi? Hayır, çok önemli bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş, %31 oy almış, 16 milyon civarında oy almış bir insan. Evet, yaptı. Şimdi yaptığını ben değerlendirirken ben Muharrem İnce'yi seviyorum, ben Muharrem İnce'yi sevmiyorum diye değerlendiremem ki. Ben birikimimle bildiğim kadarıyla yani 31 yıldır bu işi yapıyorum ben. Ve burada bu dönemde izlediğim siyaset tarzı içinde onu konumlandıracağım bir yer var. Ben Muharrem İnce'nin Ankara'ya milletvekili olarak geldiği günü biliyorum. E tamam işte o siyasi çizginin içinde anlatacaklarım var kardeşim benim. Ne yapayım? Konuşmayayım mı Muharrem İnce ile ilgili olarak? Ali Babacan'la ilgili. Ya inanamazsınız o kadar çok mail alıyorum ki. Ya şunu söylüyor insanlar. Bakın çok açık yüreklilikle söyleyeceğim size. Hani burada bazen konuşulan şeyler birilerinin hoşuna gitmiyor. Zerre kadar umurumda değil. Gerçekten değil. Şunu açıkça yazanlar var. Diyorlar ki ya bu adamı bu kadar eleştiriyorsun. Evet ama şunu hiç düşünmüyorsun ki. Önümüzdeki dönem seçim sandığı gelecek diye. Hatta ilk sen söyledin bunu. 1,5 sene oldu. Evet. Ama bu insan bu iktidarın gidişi için önemli bir figür. Kardeşim bana ne? Bana ne? Ben bunu yapamam. Ben siyasi kurgu yapamam. O zaman eleştirdiğim insanlarla aynı düzlemde olurum. Yapan yok mu onu? Oo. E o zaman ben Abdülkadir Selvi'ye niye her gün senin yaptığın gazetecilik değil diyorum? Niye? Ben seninle beraber muhabirlik yaptım kardeşim. Senin gazeteci olduğunu biliyorum ama bu yaptığın gazetecilik değil diyorum. Ne farkım kalacak ki o zaman? Kurgu yapalım. Ne yapalım abi? Onu şey yapmayalım, çok vurmayalım ona. Öbürünü tutalım, bunu sindirelim. Bana ne ya? Bana ne? Ali Babacan'la ilgili bakın burada her şekilde sürekli olarak söylenen, İddiayla söylüyorum bunu. Benden önce hiç kimse size çıkıp söylemiyor. Bir dakika ya sen aday oluyorsun kardeşim de geçmişte sana yapılan her şeyi sineye çektin. Ahmet Davutoğlu'ndan farkın yoktur diye. E söylemeyelim mi? Ben o dönemi yaşadım. Yaşadım. Yani bir fotoğrafımıza. Eğer unutmazsam yayından sonra paylaşayım size. 2003 yılında 2003 olması lazım. Tabii yani kabinenin kurulduğunda Ali Babacan da ben de ikimiz de çok genciz yani 2003 ben de 33 yaşındayım daha hani böyle bayağı yumurta kıvamındayız ikimiz de. Ben mikrofonumu uzatmışım Ali Babacan'la konuşuyor. E şimdi o günden bugüne takip ettiğim bir adamın siyasi çizgisindeki kırıkları ben görmeyeyim mi? Anlatmayayım mı burada? Gerekçe ya bunlar gitsin bunlar kim? Hükümet. Ya kardeşim bak benim derdim bu olamaz. O zaman yaptığım gazetecilik olmaz. Hiçbir farkım kalmaz bu tiplerden. Halime Kökçe'den de Abdülkadir Selvi'den de benim farkım kalmaz. Bunu yapamam ben. Onu yapan insan yok mu? Ha, işte var. Onları izle o zaman. Niye bunu izliyorsun ya? Ya baba oğluna yapmaz. Ben sana açık açık söyleyeyim. Yanlış şeyi seyrediyorsun o zaman. Çünkü bu olmayacak. Hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Anlatabiliyor muyum? E o zaman... O zaman bugün bakın yayında da göreceğiz. Gazeteler anlatmış, yardırmış. Ama dün de konuştuk, bu sabah da konuştuk. IMF hikayesi, şu mektup hikayesini en önce sizin anlatmanız lazım Ali Bey. En önce. Hele bugün Çiğdem'in yazdığından sonra var ya, susacak kaçacak yeriniz yok. Sezgin Tanrıkulu'na 2015 yılında cevap vermişsiniz yazılı önergeye. Yazılı soru önergesine. Çıkıp söylesenize. Ama şu cümleyle söyleyeceksiniz. Hayır, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çünkü... Orada işin başında ben vardım. Desenize. Size daha 2 gün önce söyledi. Şimdi o gün bizim ekonomi yönetimine getirdiğimiz insan bugün gelmiş bize ekonomi öğretiyor. Öğretir tabii. Ali Babacan mı ekonomi biliyor? Tayyip Erdoğan mı derseniz? Ya bu sorunun cevabını düşünmeye gerek yok. Düşünmeden cevap verirseniz Tayyip Erdoğan dersiniz çünkü. Ama alakası yok. Evet Ali Babacan Tayyip Erdoğan'a 4 tur ekonomi öğretebilir. Oturduğu yerden öğretebilir üstelik. Ama mevzu bu değil. Madem bugün siyaset yapıyorsunuz, madem geçmişin bir takım izlerini ayıklayarak geliyorsunuz, söyleyin bunu o zaman. En önce siz söyleyeceksiniz. Bakın Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı olarak çıkıp adam açık açık takır takır hem de tam aynı şeyleri konuşarak anlattı. Aynı şeyleri. Dün sabah size anlattığımdan bir cümle farkı var mı? Merkez Bankası olarak Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı olarak Durmuş Yılmaz'ın söylediklerinin. Yok, olamaz. Olamaz kardeşim. Çünkü yaşanan buydu. Birebir, hiç eklemeden, hiç çıkartmadan dün sabah size anlattığım şeydi. Olayın tarafları da takır takır anlatıyor. O zaman söyleyeceksin. Yoksa merhaba Diyarbekir, ne yapalım, beyaz torosları getirelim mi demek zorunda kalırsın. Madem siyaset sahnesinden ayrılmadım diyorsun, ben çıkacağım, hala iddiam var diyorsun ki siyaset iddia işidir, doğrusudur bu. O zaman ona göre yapacaksın kardeşim. Gazeteci olarak benim de derdim bu. Ben de işimi yapmak zorundayım. Başka çarem yok. Olamaz, olabilemez. Anlatabiliyor muyum? Hepsi bu. Gazetelerde ne var? Başlayalım da öyle devam edelim. Bugün Bir Gün Gazetesi çok ilginç bir manşet atmış. Hani bu Pamukkale Üniversitesi rektörü üzerinden şey hikayesi var ya. Ne denir? Eşini atadığı görev falan filan hikayesi. O ya her yere sirayet etmiş durumda kardeşim diyerek federasyonlar üzerinden bir haber yapılmış mesela. Bir Gün Gazetesi'nde mutlaka görmemiz lazım o haberi. Yeri geldiği zaman, sırası geldiği zaman onunla da konuşacağız. Şimdi bugün sürmanşette resleşme başlığı var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunanistan Avrupa Birliği'nin arkasını aldı. Türkiye kararlılık mesajı verdi. Yunanistan Mısır Anlaşması ve Oruç Reis'in Akdeniz'de arama faaliyetlerinin ardından başlayan kriz giderek tırmanıyor. Yunanistan AB ülkelerini acil toplantıya çağırdı. Durumun oldukça endişe verici olduğunu bildiren Avrupa Birliği Yunanistan ve Rum kesimine tam destek verdi. Yani bu Yunanistan'ın tezinin haklı olduğunu göstermez ki. Ama burada bizim ortaya koymamız gereken hikaye şu. Hep soracağız bu soruyu. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Biz neden yalnız kaldık ya? Ya biz neden yalnızız kardeşim? Neden uluslararası camiada bir tane dostumuz yok bizim? Niye? Niye yok ya? Bizim niye bir tane dostumuz yok? Gerekçesini herkes kendi arayacak ve bulacak. Yoksa bu tezlerin içinde şu anda gelinen noktada baktığın zaman Yunanistan'ın Türkiye'nin haklılığı haksızlığı kabak gibi ortada zaten. Ama bu sorunun cevabını alacağız. Biz niye yalnızız? Niye tezlerimizi hep tek taraflı sürüklemek zorunda kalıyoruz? Niye? Ha işte şimdi konuş anlat mesela. İstediğini söyle burada. De ki Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı sıfır komşularla sıfır sorun politikası. Sonra da bana de ki bizim sıfır sorun yaşadığımız komşularımız şunlardır. Yaz valla ben de isimleri bileyim ya. En azından çünkü zaman zaman sıkışıyorum. Valla yani kim bunlar ya? Acaba şundan olabilir mi? Mesela Türkiye'de diplomasi denilen alanın sadece liyakat usulü çıkartılarak yandaşlara teslim edilmesinin sonucu olabilir mi bu? İyi diplomatların tamamının bunlar iki koyun bile güdemez. Lan bunlara koyun versen kaybeder. Sanki adamın da işi koyun gütmekmiş gibi anlatılması olabilir mi? Peki o zaman şunu sormayacak mıyız biz? Ahmet Davutoğlu Bey'in Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık her görevi dahil bu süreçte hiç katkısı yok mu o insanların tasfiyesinde? Hiç yok mu? Sormayalım, değil mi? Komşularla sıfır sorundan sıfır komşulu sorunlu döneme. Sıfır komşu hiç yok bizde. Yok ya, birileri var etrafımızda da hani komşu demeyelim ya çok, çünkü öyle bir tabak helva götürmüşlüğümüz, yarım kase tuz almışlığımız yok. Öyle bir komşuluk ilişkimiz. Nerede o eski komşuluk be? Ha? Vallahi. Geçti gitti. Koronada ilk aşı Rusya'dan. Dün bu haberi duydunuz. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüse karşı aşıyı geliştirdiklerini, markayı tescillediklerini, Sputnik yapmışlar bu arada. Sputnik 5 miydi adı ne? Öyle bir şey koymuşlar ismini. Akıllarına bir tek Sputnik geliyor yalnız bunlarla. Ve ilk aşıyı da kızına yaptırdığını söylemiş. Vallahi işte hani 3. faz denemeleri yapılacak ya, bunların etkilerinin, kısa vadedeki etkilerinin en azından görülmesi gerek. Bu atlanarak yapılmış durumda şu anda. Sonumuz hayır olsun. Burada Cumhuriyet Gazetesi de yazmış. Aşıya uzay yarışında Amerika'ya üstünlük sağlayan ilk uydu Sputnik'in adı verildi. Eyvallah, tamam da ya hani daha yaratıcı bir şey olamaz mıydı ya? Oo nasıl çaktık falan diye mi yapıyorsun bunu? Sonuçta kaç? 5 milyar doz sipariş aldıklarını duyurmuş. Yani 5 milyar dozun yolladığın bütün paketlerin altını Amerika'ya nasıl giydirdik mi yazacaksın? Ülke yangın yeri bakan ortada yok. Ekonomist Profesör Konukman, Aziz Konukman konuşmuş. Ülke imkansız açmaz da bakan işini yapmalı. Demiş ki durgunluk içinde enflasyon durumumuz. Neydi bunun adı? Durgunluk içinde enflasyon. Buyurun. Aşk olsun o kadar ekonomi 101 aldınız burada. Ne deniyordu durgunluk durumundaki enflasyona? Ne olarak adlandırıyorduk biz onu? Konuştuk. Hadi bakalım yazın. Bakın bu önemli. Bunu unutmayacağız. Durgunluk durumundaki enflasyon bu çok tehlikeli bir şey çünkü. Ve biz bunu ne zaman konuştuk? 2 yıl önce. 2 yıl. Yani diyorum ya biz burada gündemde önde gidiyoruz. Hayır regresyon değil. Durgunluk durumundaki enflasyon. Adı regresyon değil onun. Kim yazacak? Aşk olsun. Aşk olsun. Evet Sema Açkal'ın stagflasyon. Doğru. Bunun adı stagflasyon. Çünkü bu durgunluk aynı zamanda süreyenlik gerektiriyor. Yani devam edecek anlamına geliyor bu. Aziz Hoca da aynı şeyi söylüyor. Bizim yaşadığımız şu anda stagflasyon diyor. Normalde uluslararası değerlendirmelerde yani ekonomistlerin değerlendirmelerinde 4 çeyrek ard arda küçüldüyseniz böyle görünür. Biz küçülmedik ki. Negatif büyüdük bir ara ama o sorun sayılmaz. Ekonominin gittikçe küçüleceğini, enflasyonun patlayacağını belirten Konukman ancak Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın ortada gözükmediğini söyledi. Evet. Sonra Halime Kökçe ne diyor? Berat Albayrak'a neden hücum ediyorlar? Bak bunu anlatıyorum işte. Berat Albayrak'a hücum edilmiyor. Edilmemeli zaten. Kişilikle alakası yok bunun. Yapılan işle ilgili. Aziz Hoca'nın dediği doğru. Bakın bir kavrama daha yer veriyor. Biz bunu da konuştuk 2 yıl önce. Hatta bir hatırlatmayla bazılarımız da hoşlanmadı. AKP bu değişimi yaptı iktidara geldiğinde ve iyi yaptı. Ama şimdi farklı şekilde uyguluyor dediğim için. Hem kur hem faizi sabit tutup para politikası uygulanamaz. İktisatta buna imkansız açmaz denir. Evet. Görev zararı patlayacak ve faturayı da yurttaş ödeyecek. Hatırlıyor musunuz bu görev zararı kavramını? Hani 2002'den önce AKP 3 Kasım'da iktidara gelmesinden önce Türkiye'nin çok ağır sıkıntılar yaşadığı bir durum. Neydi görev zararı? Özetle şöyle anlatılabilir. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, bu 3 banka üzerinde kamunun bütün açıkları kapatılıp dönem sonunda da bu bankalara deniliyordu ki ya kusura bak biz bunları ödeyemeyeceğiz be. Ha? Hadi canım ya şurada kardeşliğimiz var ya. Ne olacak? Görev zararı yaz. Ne demek görev zararı? Hepiniz öpüldünüz demek. Yani parayı bunlar yedi, bunlar yuttu, alayınızı öpeceğim demek. Aziz Hoca diyor ki şu anda görev zararı patlayacak. Kavram artık bu değil, görev zararı yazılmıyor. Yolsuzluk bile yazılmıyor. Ama bu patlayacak, bütçe açığı patlayacak. Kaçınılmaz mı? Biz de burada 2 yıldır konuşuyoruz. Niye? Ya siyaseten seçim yapıyorsun, referandum yapıyorsun. Halkın önüne çıkıyorsun. Kamunun bütün kaynağını kütür kütür kullanıyorsun. Kamu binaları, araçları, imkanları hepsini kullanıyorsun. Kime yazıyor bu? Hepimize. Bize. Biz ödüyoruz sonra. Değil mi? Aziz Hoca yerden göğe kadar doğru. Ve bir de ekleme yapmış diyor ki piyasa aktörlerinin plan yapabilmesi için orta vadeli planın açıklanması lazım. Yazıda katılmadığım tek yer burası. Daha önce 3 kere açıklandı. Ne değişti hocam? Ne değişti? Biz önceki Eylül'den sonra 3 kez açıklanan OVP duyduk orta vadeli plan. Ne işe yaradı? Soruyorum. Sürekli revize edilen rakamlar tutmuyor ki. Gerçekçi değil onlar çünkü. Şu anda insanların önüne konulabilecek net bir tablo yok. Gerçekten yok. Yok. Yani ne anlatırsanız anlatın. Hikaye bu. CHP yarınki açıklamayı bekliyor Mahmut Lıcalı'nın haberi. Siyasette ince bir yol hazırlığı. Yeni bir hareket başlatmayı planlayan Muharrem İnce Ankara'da yarın açıklama yapacağını söyledi. İnce'nin açıklamasına göre bir strateji belirlemeyi benimseyen CHP genel merkeze yönelik olası suçlamalara karşı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim gecesine ilişkin kayıtları çıkardı. Ya rezalet bu ya. Vallahi rezalet ya. Sen eğer genel merkeze açacak bak ben de o gün akşam Ne oldu? Hadi açıklıyor muyum? Hadi açıklayayım. Ya mahalle kavgası mı bu ya? Tencere tava kavgası mı yapıyorsunuz? Ne oluyor yani? Biriniz kızının çeyizini serdi, diğeri kıskandı, ona mı hakaret ediyorsunuz? Ne utanç verici bir şeydir bu ya? Siyaset bu düzlemde yapıldığı müddetçe siyasetin tarzı Türkiye'de değişmeyecek ve siz eleştirdiğiniz insana benziyorsunuz. Hem de çok benziyorsunuz. Ve insanların umudunu köreltiyorsunuz bunu yaparak. Baktıkları zaman insanlar diyorlar ki, bunların hepsi hikaye ya. Ne olacak? O gitse, bu gelse ne olacak? İşte aynen öyle. Sezai Bey'in söylediği gibi. O bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi anlatıyor. Bu o gün geceyi anlatırım, açıklarım diyor falan. Rezalet. Devam edelim. CHP MYK'dan sonra mesaj, zaman birlik zamanıdır. Evet, çok inandırıcı. Gerçekten. Birlikten yana olduğunuzda ilk bakışta hemen anlatılıyor ya. Hemen. Aa, bu birlik... Bir şey söyleyeceğim, bu birlik siyaseti değil mi? Ha, ben ilk o mu değil mi şey yaptım ama evet ya, bu birlik siyaseti, tanıdım valla. Burnunu mu yaptırmış o? Bir parça burun kalkık gibi. Yok yok, birlik siyaseti kesin. Sabah gazetesine bakalım. Salla bunları ya. İşte gazetenin güzeli. Hop. Comolokko. Sabah 3 ödül birden. Nereden? Her yerden. Her yerden. Başkan Erdoğan'dan Başkan Akdeniz hamlesi. Başkan Erdoğan Akdeniz zirvesi çağrısının ardından Merkel'le görüşecek. Niye? Biz dünya lideriyiz. Niye görüşüyoruz ki? Merkel kim? Kim Merkel? Kim? Bana bir anlat. Siyaseti bırakacağını duyurmuş bir kadın. İki bilezikle kuruldu, dünya devi oldu. Türk şirketinin dünyada ilk kez ürettiği lastik tekerli elektrikli ekskavatörün arkasında müthiş bir başarı hikayesi var. Başkan Erdoğan'ın, başkan, bağlamam lazım konuyu hocam, kusura bakmayın. Gebze'de direksiyonuna geçip test ettiği ve bunun pazarlamasına varım dediği %100 elektrikli Haykon 7 watt ekskavatörü 42 yıllık firma Hidromek'in eseri. Güzel, promosyon reklam başlamış. Bakalım. Bugün Mehmet Barlas, Perşembe mi? Bugün ayın kaçı? 12'si. 13'ü. Yarın olması lazım. Yarın değil mi ya? Tabii AKP'nin kuruluş yıl dönümü. 2001, 19 sene. Acayip zaman geçmiş. Kuruluş öyküsünü yazmış. Hani nasıl bir başarı ulan bu diye haliyle. Diyor ki, şaka bir yana, şaka mı? Şakalaşan var mı aramızda? Ben gülüyor muyum? Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı 18 yılını doldurdu. Bu 18 yılın bilançosu çıkartılırken nedense ihanet edenlerin listesi pek akla gelmez. Kim onlar? Onlar kendilerini bilir, konuşmak istemiyorum. Ya hayatınız ergenlik üzerine kurulu, yemin ediyorum ya. Siyaset mi yapıyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz bilmiyorum ki ya. Bu nasıl bir saçmalıktır? Ben konuşmak istemiyorum valla. Yani konuşursam, o gün geceyi anlatırsam var ya. Ya insan içine çıkamazsan. Yağına. İşte ekskavatör reklamı var. Sabah gazetesinde. O yani. Ondan sonra bakalım. Sözcü'ye bakalım. Millet İttifakı'ndan yanayım. Dün Meral Akşener konuştu. Bir grup insan rahatladı Türkiye'de. Hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim. Gerçekten. Ama ne korkuyormuşsunuz ya. Ne kadar tırsıyormuşsunuz. Kendinize ne kadar güvenmiyormuşsunuz aslında. Valla. Meral Akşener dün Kırıkkale'deydi. Esnaf gezdi. Onlarla konuştu falan filan. O arada da soru soruldu. Cumhur İttifakı'na katılır mısınız? Dedi ki, biz Millet İttifakı'ndan yanayız. Dostlarımızı yalnız bırakmayız. Buradaki dost hikayesi önemli. CHP kurultayına atıfla. Ama daha önemlisi şu. Bakın, bunu biz aylar oldu burada konuşalım. Eğer Türkiye iktidarın karşısında bir bloktan bahsedecekse bunun adı mutlaka demokrasi platformu olmak zorunda. Çünkü bugün iktidarı en çok eleştirdiğimiz şey demokratik uygulamaların dışına çıkılması. En çok eleştirdiğimiz. O zaman bizim çatımız demokrasi olmak zorunda. Burada siyasi partilerin isminin, cisminin, liderlerinin hiçbir önemi yok. Demokrasiye inanç. Bir de burada 3 yıldır en çok konuştuğumuz hikaye Türkiye'nin en büyük başarısızlığı. Ya Burhan Kuzu'nun yaptığı bir şeye insan nasıl inanır ya? Ama oldu işte. Neyse. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucubeden vazgeçilmesi. Parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi. O zaman bizi ortaklaştıracak hikaye bu. Dün Meral Hanım'ın sözleri bu anlamıyla önemli. Biz parlamenter demokrasiden yanayız. Eğer iktidar derse ki bizim ona dönüş için ihtiyacımız var, destek veririm. Onun dışında olmaz. Bunu herkes söylemeli. Ya bugün bir haber var burada. İsmail Aktuman'ın haberi. Kadın erkek herkes silahlı diye bir haber. Türkiye'de 25 milyon kişinin silahı var ve %85'i ruhsatsız denildikten sonra köy düğünlerinden fotoğraflar paylaşılmış. Ya herkesin elinde silah var ve takır takır ateş ediyorlar. Takır takır. Bizim böyle pusuda bekleyen tehditlerimizden bir tanesi. Bir de gece yarısı Adana'dan bir haber geldi. Aslında Hatay'dan da geldi diyebiliriz. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat miras anlaşmazlığı nedeniyle annesini ve erkek kardeşini vurdu. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi bu. AKP'li kadınlar suç duyurusunda bulundu. Kimle ilgili? Abdurrahman Gelipak. Neden? Fahişe demiş. İlk kez mi rahatsız oluyorsunuz Abdurrahman Dilipak'tan? Yani daha önce mesela hiç rahatsız olmadınız mı? Ben gerekçesini söyleyeyim. Size söylemediği için olmadınız. Size söylemediği için. Ama başka kadınlarla, bu toplumun başka yaşayanları, çocukları, düşünenleriyle ilgili hakaretlerinden hiç rahatsız olmadınız. Çünkü siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Ucu size dokunmadığı sürece hiçbir sorun gerçekten sorun değildir. Bir siyasal İslamcı için böyledir mi? İşte bakın örneğidir bu da. Suç duyurusu. Niye? Onlara küfretti çünkü bu kez. Oysa herkese küfrediyor bu adamlar. Fatih Tezcan bu ülkedeki kadınlarla ilgili ağza alınmayacak hakaretler etti. Ne yaptınız? Televizyon ekranına çıkartılan, hoca denilen bir soytarı bu ülkenin kadınlarına, hamile kadınlarına defalarca hakaret etti. Eşin seni gezdirirse bir dolaşır gelsin, öyle göbeğini gere gere gezemezsin, gir içeri falan. Ne oldu? Hiç rahatsız olmadınız. Siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Siyasal İslamcılık omurgasızlıktır. Neden? Tanrı ile insan arasında olması gereken. Çünkü inananla inanılan arasındaki ilişkidir bu. Eğer onu yeryüzüne indirir, siyaset gibi insan icadı olan bir sistemin içine sokarsanız bu omurgasızlık şarttır. Anlatamazsınız ki başka türlü. Mecbur oraya yanlayacaksınız. Başka çareniz yok. Sultan Uçar bugün LGS analiz raporunda yer alan çarpıcı ifade diye bir haber paylaşmış Sözcü gazetesinde. LGS ile ilgili bir rapor yayınlandı. Buna göre İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin sadece %50,6'sı İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Yani ya ortaokulu İmam Hatip'te okumuş çocuk liseye devam etmek istemiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı, size söylemek lazım. Hani övünüyordunuz ya. Bence size söylemek lazım. Yunanistan Akdeniz'i geriyor. Bugün sürmanşetteki haber. Sıkışınca şantaj siyaseti yapıyor. AB'ye sığınıyor. Bu arada bir değerlendirme var. Erdoğan ilk kez Ali Babacan'ı muhatap aldı. Muhatap değil bu arada. Gözünüzü seveyim ya. En çok yanlış söylenen kelimelerden biri. Muhatap değil, muhatap. Hitap edilen demek. Yani burada işte muhatap alındı. O yüzden söyleniyor. Erdoğan IMF ile ilgili mesajında Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan o zamanki bakan diye söz etti. Soru: Ali Babacan'ı kim bakan yaptı? Çok özür diliyorum. Ya boş bulundum ben o zaman. Ben gerçekten Ali Babacan'ı düşünmüyordum. Bak açık söylüyorum. Madem yeri geldi anlatayım. Evet, yani o dönem ben bakan yaptım. Yaptım. Yani Ali Babacan değildi ama niyetim. Bak onu çok açık söylüyorum. Çok. Ben o dönemde aslında kafamdaki bakan adayı farklıydı. Fakat o dönem daha siyasete girmemişti. Halihazırda beyefendinin şoförlüğünü sürdürüyordu. Siyasete gir dedim. Yok ya dedi. Ondan sonra dedik ya dedi, ben dedi siyasete ne yapacağım abi, Mercedes dedi iniyor böyle far dedi hey dedi falan. Ulan dedim bunda siyaset kumaşı var. Bunun da dedim siyaset kumaşı var. Çok ısrar ettim. Gel dedim seni ekonominin başına geçirelim. Çünkü bunun dedesi sıfır bulmuş. Kahvaltılık alışveriş falan süper. Ben o dönem onu yapacaktım. Sen bir boş bulun. Ben yaptım yani, tamam kardeşim, hataysa benim hatam ya. Yaptım. Ben, evet yap, benim hatam. Ali Babacan'ı getirdim o dönem. Yani işte ne yapalım ya. Haklı olarak şimdi Tayyip Erdoğan da diyor ki o zamanki bakan. Ya işte yani ilk yayındaki yayının başlığını hatırlayın, aklınızdan çıkartmayın. Evrensel bir sorundur bu. Evrenseldir. Yani Trump'ın söylediği Ben seçilmezsem yarın Çin burayı işgal eder. Bütün Amerikalılar Çince konuşur. Hiçbir fark yok ki, aynı. Ya bu arada biz yayında değilken, hafta sonu muydu ya? Cuma ya da cumartesi geçen hafta. Unuttum. İbrahim Karagül ile ilgili İsrail Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nın sözünü duydunuz mu? Bu bir yazı yazmıştı yine böyle. Antisyonizm falan. Hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu onu sosyal medyada? Adam şey demiş ya. Bu adam deli. Vallahi şu sağ olsun benim izleyicilerimden, yani bu yayının izleyicilerinden pek çoğu da demiş ki, ooo yeni mi anladın hoca? Yani biz yayında 5 senedir konuşuyoruz. Bu adam deli. Hadi be. Ya sen daha hiçbir şey görmedin. Hiçbir şey görmedin. Adam olmayan düşman üzerinden gidebiliyor. Sonra bakıyor ki düşman yok. Ha, baba düşman yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Onu bile anlatabilen bir adam. Çok büyük yetenek ya. Ya bir gazetenin genel yayın yönetmeni adam. Daha bizde çok bundan ya. Yoksa siz de verelim. Vallahi alem geleğe muhtaç biz akıllıya. Bizde çok. O zamanki bakan gelmiş bize ekonomi öğretiyor. İlk yayında söyledim ya. Ali Babacan Tayyip Erdoğan'a ekonomi öğretir mi? Öğretir. Ha, boşa uğraşır ama öğretir. O biliyor çünkü. O biliyor. Sabaha baktık sözcü. Dur bir güne bakalım. Bir günden size o haberi anlatayım. Ha, bu arada tabii Sözcü'den Çiğdem'in yazısına sabah çok vurgu yaptık. Bugün mutlaka Çiğdem Toker'i okumanızı tavsiye ederim. Çünkü olaya dün biz konuşmuştuk sabah. Sonra da zaten sosyal medyada da çok büyüdü. Haberlerde de çok büyüdü. Şu IMF'ye verilen 5 milyar dolar yalanı harş diye böyle acayip bir yerden vurarak söylemiş, anlatmış. Bugün bir günün manşeti Aile Federasyonu. Haberi dikkatli dinleyin lütfen. Aile Federasyonu. Spor federasyonları birçok alanda olduğu gibi iktidarın eşine dostuna iş kapısı oldu. Aa, hiç yapmazlar ama. Şey gibi değil mi ya, hani böyle anne çocuğunu misafirliğe yanında götürür beraberinde. Orada bir şey ikram edilir, çocuk böyle diye saldırır. Annenin klasik savunması. Evde de hiç yemez. Bu da öyle. Yani iş kapısı oldu. Hiç bizim ülkemizde olmaz. Allah Allah. Voleybolun başında Abdülkadir Aksu'nun kuzeni, atletizmde Efkan Ala ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yer alıyor. İşte bu. İşte bu kardeşim. Tabii kime emanet edeceğim ben başka? Türkiye Voleybol Federasyonu'nun as başkanı, eski İçişleri Bakanı, şimdilerde ise Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Abdülkadir Aksu'nun halasının oğlu. En güzeli. Türkiye Atletizm Federasyonu da iktidarın arka bahçesine dönüştü. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala, federasyonun yönetim kurulunda. Atıf Ala aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. En güzeli. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yönetimindeki bir diğer isim ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu. TOKİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adil Çalışkan da yönetimde. Kuruldaki diğer yandaş isimlerden biri de AKP Gölbaşı Gençlik Kollarından Ali Bican Türk. İşte bu ya. İşte bu. Ne işim? Nepotizm mi? Akraba duymamış olayım. Sakın, sakın duymamış olayım. Rektör babamın bir çiftliği var. Pamukkale Üniversitesi'ndeki hani şu eşine özel ilan yayınlayıp onu işe aldıran rektör vardı ya. Oho, o bir tane mi haberi bu? Adrese teslim ilan nedeniyle Pamukkale Üniversitesi rektörünün görevden uzaklaştırılmasının ardından da Gözler Akademi'de Batman Üniversitesi rektörü Aydın Durmuş'un eşinin teknoloji, oğlununsa mimarlık fakültesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Ya oğlan bunlardan birinin şeyi seçseymiş alanı, göze batmazdı. Yayılınca şey yapılıyor, görünüyor. Yani mesela eşi hanımefendi teknoloji bölümündeymiş. Mesela oğlan onu seçseydi. İşte olmuyor. O bebe tutturuyor, diyor ki ben mimarlık okuyacağım. Al sana mimarlık. Ne oldu? Kabak gibi görünüyorsunuz şimdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörünün 3 kızı, bir damadı ve yeğeni üniversitede öğretim üyesi. Bir dakika. Bir dakika hocam. Sonuçta ben de birilerinin damadıyım. 3 kız var. Bir damat üniversitede çalışıyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Gerçekten. Hiç yakıştıramadım. Öbür iki damat ağaç kökü mü yesin? Ha, akademisyen değil. Sorun değil ki. Ya şey gibi bu, hani böyle akraba düğününde oynamaya kaldırılırsın da ya ben bilmiyorum dersin. Derler ya, gel lan biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Biz biliyoruz da mı akademisyenlik yapıyoruz? Şart mı? Gel akademide bir yer buluruz. Üç kız, bir damat ve yeğeni üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Gaziantep Üniversitesi'nde ise çok sayıda idarecinin eşleri de aynı kurumda. Neden? Neden? Açık söylüyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Bu insanların eşleriyle aynı kurumda çalışmalarının gerekçesi şu: Gaziantep Üniversitesi'nde kreş yok. Eşler beraber çalışınca adeta ters mıknatıslanma yapıp eşlerden bir tanesi çocuğa bakmak için izin alabiliyor. Bu yani, yoksa aşk olsun. Hocam o iki damadın hesabını sorarım ben. Ciddi söylüyorum. Sonuçta yani damatlık yan gelip yatma yeri değildir. O bir tanesini alıyorsun, öbür iki damat ağaç kökü mü yesin? Ayıp be. Tüh, yazıklar olsun. Bizden bir haber. Biz derken Ankara Uluslararası Film Festivali'ni biz her sene biliyorsunuz Nisan ayı içinde yapıyorduk festivali. Ama bu sene bu salgın nedeniyle, pandemi nedeniyle festivali ertelemek zorunda kaldık. 3 Eylül'de başlayacağız tekrar, bir aksilik olmazsa. Bu yıl da festivali ben sunacağım büyük bir gururla, her zaman olduğu gibi, son 5 yıldır olduğu gibi. Ve burada 31. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde çok acayip filmler yarışacak. Gerçekten ulusal filmler ayrı, iyi filmler var. Belgesel kategorimiz bu sene çok canlı, çok acayip belgeseller var gerçekten. Kısa film zaten bizim hani alameti farikamız oldu artık Ankara Film Festivali'nin. Dünya Kitle İletişim Vakfı'nın organizasyonuyla yapılıyor festival. Bizim diyorum çünkü hakikaten ben de içindeyim. Gururla söylüyorum bunu. Ankara için bir bayrak aynı zamanda. Ve festivalin onur ödüllerini de açıkladık. Geçen hafta içinde açıklandı onur ödülleri. Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü Şerif Sezer, usta oyuncu Şerif Sezer'e verildi. Sanat Çınarı ödülünü oyuncu, yönetmen ve yazar aynı zamanda Tamer Levent aldı. Bir de bu sene kitle iletişim ödülünü bağımsız film dağıtım grubuna verdik. Başka sinemaya, bağımsız film dağıtım ağı başka sinemaya verdik. Onların da onur ödülleri aynı dönemde sunulacak zaten. Nasıl yapılacak? Vallahi kafamızdaki hikaye şu: pandemi koşulları nedeniyle çok fazla bir araya gelip toplanma mümkün olmayacak. O yüzden her yıl yaptığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın şura salonunda büyük bir tören yapmak ya da işte bu Akün sahnesinde bir tören yapmak çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Biraz daha dar kapsamlı yapacağız töreni, eğer bir aksilik olmazsa. Daha çok online yayın olacak. Yani sizler izleyebileceksiniz, herkes açık olacak, hepiniz görebileceksiniz. Biraz daha küçük bir tören olacak ama sunumunda falan hiçbir şey değişmeyecek aynı şekilde. Ama çok sağlam, gerçekten filmlerimiz çok sağlam. Bu yılın kısa filmleri çok sağlam. Belgesel kategorisi yani hakikaten efsane, çok iyi bir festival hazırlamaya çalışıyoruz. 3 Eylül'de eğer bir aksilik olmazsa, artık az zaman kaldı, festivalde izleyicisiyle buluşacak. Film gösterimleri yine pandemi koşulları içinde sosyal mesafeye dikkat edilerek aynı şekilde film gösterimleri devam edecek. Çok iyi filmler izleyeceksiniz. Ödül kazananları, şimdiden onur ödülü kazananları bir kez daha kutlayalım. Hem Şerif Sezer'i, hem Tamer Levent'i, hem başka sinemayı. Hakikaten önemli işler yapıyorlar ve bu yılın onur ödülleri bu şekilde sahiplerini buldu. Ben de zaten sık sık duyuracağım size ne oluyor, ne bitiyor, festival şu anda nedir, duyuruları nasıl yapılacak, bunların hepsini konuşacağız. Bakalım. Bir Gün Gazetesi böyle. Evrensel'e bakalım hemen. Sağlık sistemi alarm veriyor manşetiyle çıkmış bugün Evrensel. Ankara'da artan vakalarla yoğun bakım servisleri dolarken sağlıkçılar uyardı. Böyle giderse kentteki sağlık sistemi çöker. Ankara için Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın dün sözleri önemli. Vedat Bulut'un diyor ki Ticaret Odası Başkanı'nın 7 hastanenin yoğun bakım servislerinin dolu olduğunu söyledim. 7 hastanenin. Ya bunu söyleyen bir hekim kardeşim. Hekim. Ama hala. Sadece şu önemli. Dün bir ara sokakta olmam gerekti benim. İnsanların maske koşuluna uyması hoşa giden bir şey, iyi bir şey ama yine de sokaklar kalabalık ya. Vallahi. Bugün Evrensel'de birinci sayfasına bu haberi almış. Bakalım. Eski başkandan IMF yanıtı yalan. IMF'nin Türkiye'den 5 milyar dolar borç para istediği iddiasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yalanladı. Yılmaz, en ağır kelimeyi kullanmak için çok zorlandım. Bulabildiğim kelime yalan. Bu arada çok tuhaf bir şey, Durmuş Bey bence en ağır kelimeyi kullanmamak için yazacaktı. Yanlış attı tweet'i, atmış tweet'i. Maalesef herkes de öyle kullanıyor. Ya yalan ağır bir laf değil ki. Yalan çünkü bu. Yalan. Hele bugün Çiğdem'in yazdığından sonra artık kim nasıl savunacak gerçekten çok merak ediyorum ben ya. Lan bir şey söyleyebilecek misiniz acaba? İktidar şakşakçısı, yalakaları gerçekten bir şey söyleyebilecek mi? Hayır, istediler o borcu. Benim yanımda istedi hatta. Hatta dedi ki abi dedi daha önce aldığım 300'ü de dedi ödeyemedim farkındayım dedi. Ama dedi elim darda şu anda dedi. Valla Doblo'yu dedi nasipse satacağım. Doblo'yu satınca ilk dedi senin para. Öyle geldi adamlar. Akşamın bugünkü manşeti Yunan'ın gücü tekneye yetti. Türkiye'nin kararlılığı sayesinde Oruç Reis'in çalışmalarını uzaktan izlemek zorunda kalan Yunan sahil güvenliği gece Türk teknesine yaylım ateşini tuttu. 3 yaralı var biliyorsunuz. Yani oradaki gerilim tırmanıyor. Ciddi şekilde tırmanıyor üstelik. Bakalım Avrupa Birliği devreye girecek, Merkel devreye girecek, neler olacak göreceğiz. İlk aşıyı kızıma yaptılar. Virüs aşısında zamanla yarıştan galip çıkan Rusya oldu. Açıklamayı devlet başkanı Putin yaptı. Putin, Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik 5 aşısının tescil edildiğini ve seri üretime geçileceğini belirtti. Rus lider, aşının yapıldığı kızının ateşinin 38'e çıktığını, sonra 37'ye düştüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü sürecin titizlikle inceleneceğini açıkladı. Ha bu arada Akşam Gazetesi çok acayip bir yere bomba atmış. Diyor ki, Akşam, lan valla bunlardaki kafa, ya yemin ederim bak, hakikaten göç sırasında, hani o işte kazların göçü sırasında en öndeki hayvana tak bunlardaki kafayı. Yemin ediyorum olmadık yere indirir o göç kafilesini. Diyor ki yalnız Putin'in iki kızı vardı. Evet, hangisine yaptılar acaba? Hasta olana? He lan onu düşünmedik ki biz. Bayağı yazmış Maria Putina, Katerina Vladimirovna Tihonova. Hangisini yaptılar ki acaba? Lan biri hasta demek ki işte. Ateş çıktı önce diyor. Çok acayip çok. Yani yemin ediyorum bunlardaki kafa dünyayı değiştirir ya. Evet, hatırlatın. Arada hatırlatın mesajları geçiyor. Lütfen YouTube'daki yayını beğenmekten imtina etmeyin. Çok basit. Yukarı doğru bir parmak var. Sadece ona tıklayacaksınız. Bu kadarını yapabilirsiniz YouTube'da izleyenler. Bunun bir önemi var mı? Var. Çok önemi var. Abone olmanızın da çok önemi var. Lütfen yapın ya. Zor bir şey değil ya. Yayını izlerken şu beğeniye tıklayacaksınız sadece. Zor değil. Bu kadarını yapabilirsiniz. Niye? Çünkü ben size her gün dünyanın en güzel gazetesini okuyorum. Bak Allah aşkına gazeteye gel ya. Emekliye 428 lira yardım. Yardım mı? Bir şey söyleyeceğim. İlk kez verdiğim paranın mahiyetini açıklıyorsun. Evet lan biz niye yaptık bunu? Ya yardım yardım. Bu sana yardım. Ne zaman emekli olurum? O da yandaki kutu. Fix bak fix. 428 lira da çarşamba gününün. Allah bereket versin. Hasta bakana 1544 lira. Endekste yön yukarı döndü yatırımcı rehberi. Borsada kazanma yolları. Söyleyeyim mi? Borsada olma. Çok kazanırsın. Bir dur şuradan bulalım da eğer çok geri gitmediyse bulmaya çalışacağım. Şurada mıydı ya? Ha şu. Sait Bey. Sait Tekili. Başında tekili, sonunda tekili yazılmış. Neyse. Yani özetle şunu söylüyor Sait Bey. Şurasında. Ekonomi mezunu olduğunuzu sıklıkla duyuruyorsunuz. Hatta bazen sıkıyor da gerçekten bu. Ama ısrarla borsadan bahsetmiyorsunuz. Neden? Gerekçesi şu. Daha önce anlattım ben bunu bir yayında. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki. Evet ben ekonomi okudum. Bir, yatırım yapacak öyle param yok. İki, olsa borsaya yatırır mıyım? Niye biliyor musunuz? Ya borsada oynamak tabirinin olduğu bir ülkede küçük yatırımcı olmak hiç akıl kârı değil. Yani dönüp dolaşıp sizi öpecekler kardeşim. Borsada oynamak ne ya? Bu oyun değil ki. Profesyonel bir alan o. Birileri borsada oynamak diye bir şey düşünüyorsa ben yokum kardeşim onun içinde. Oynamak isteyen oynasın. Anlatabiliyor muyum Sait Bey? Gerekçesi bu. Daha önce söylemiştim, siz belki kaçırdınız ama konuştuk biz daha önce bunu. Devam edelim, devam edelim. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya itfaiye eri alım sınav sonuçlarını açıkladı, biliyor musunuz? Dün gece vallahi itfaiye eri sınavı yapılmış, itfaiye eri almak için sınav sonuçlarını açıkladı. Niye? Halbuki gerekçe yok. Yap onun yerine. Mesela at işte mesela. Halanın oğlu var diyelim ki. Halanın oğlu PlayStation'da çok iyi oynadı. Mesela GTA'cı. Yaz oraya abi. GTA'da bilmem kaçıncı level'ı bir çırpıda geçebilmek. Drone kullanmak. Yazsana. Yazmamış hiçbirini. Üstelik sınav sonuçlarını da kütür kütür açıktan gösteriyor insana. Bak bunlar kazandı diye. Ya Ankara çok değişti ya. Bunlar iyi değil Mansur Başkan ya. Vallahi iyi değil ya. Bir insan aptallaşıyor çünkü böyle olunca. Bizim tepemize dinozor geldi, sormadı adam ya. Dinozor koydu diyorum. Sabah sokakta dinozor gördük. Sormadı bile. Şimdi böyle olunca işte insan bir aptallaşıyor, bir mala bağlıyor. Yani bu ne ya? Nereden çıktı bu diye soruyorsun. Ve burası en tuhafı. Ya tam şeyle okuyayım da size. Yani adamın söylediği diyor ki sadece itfaiye bölümünden mezun olanları aldık diyor. Çok gereksiz. Çok saçma. Çok saçma. Ne demek bu ya? Yani itfaiyeciliği bilen adamı itfaiyeci yapıyorsunuz. Lütfen çok rica edeceğim. İnsanlar, toplum hazır değil buna. Liyakat falan çok çok sakat kavramlar bunlar, rica edeceğim. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ondan sonra işte insanlar kötü etkileniyor. Lübnan'da kabine istifa ediyor. Mesela bizde herkes böyle bakıyor. Kabine mi? İstifa mı? Aptal lan bunların hepsi o zaman. Hepsi aptal bunların. Kafa zerre kadar çalışmıyor o zaman bunlar. Gerçekten böyle diyor insanlar. Sen itfaiyeci olacaksın. Bir de itfaiyeci sınavını kazanman gerekiyor. Çok çok saçma. Çok saçma, liyaka. Çok tehlikeli laflar bunlar. Aman diyeyim. Rusya aşıyı bulduk. Şimdiden 20 ülkeden 1 milyar doz ön sipariş aldı. Aşının adı ise ABD'ye mesajdı. Sputnik 5. Putin Rusya'nın koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıkladı. İlk deneme Kızında yapıldı. Ne oldu lan, seviyor musunuz artık Putin'i? He? Çapsızlar. Seviyor musunuz? Adamın şu ayıya binmiş fotoğrafından etkilendiniz değil mi? Yani sizde var çünkü o dalaksızlık, normal. Ünlüler darphane gibi. Güzel para. Ünlüler darphane gibi mi? Para tam olarak nereden çıkıyor? Çok ayıp. Eda Taşpınar güneş yağlarıyla sınırları aştı. Kozmetik ürünlerini Amerika'da satacağını açıkladı. Bir şey üretmiş. Burcu Esmersoy kazandığını emlak yatırımını yaptı. Bodrum'da 4 milyon liraya 1+1 ev aldı. 4 milyon liraya 1+1 mi? Ya çok özür dilerim Burcu Hanım. O bir nasıl bir bir ya? Ben gerçekten ya çok acayip bir şey. İkinci birden bahsetmiyorum. Hani bir oda bir salon, bir salondan bahsetmiyorum. O ilk bir var ya, o nasıl bir birdir ya? Benim aklım hafsalam almıyor çünkü. Yok yani bünye reddediyor. İkinci birde bir şey yok. Salon çok büyük olabilir. Öbür bire takılmış durumdayım ben. Yani bu nasıl bir birdir ki ikisi 4 milyon ediyor. Ha güle güle oturun, ayrı. Gözümüz var mı? Allah daha çok versin. Bu ne bu? Kanserin ilacı morda saklı. Mor mu? Tabii. Oğlum biz gazetenin sol tarafını niye hep mor şey koyuyoruz? Kadınlar falan niye mor giyiyor orada? Niye? İşte kanserle mücadele. Ne? Bak. Mor renkli meyveler sağlığa sağlık katıyor. Yani sağlığın varsa sağlık katıyor. Yoksa olmaz. Evet lan, öyle anlaşılıyor. Bak hiç bunu da düşünmedik. Neyse. Üzüm. haliyle mor üzüm diyorsun. Evet. İltihabı bitirir, kansere birebirdir. Güzel. O zaman kalanını okumayalım. Bu kansere birebirmiş. Sona koyacaktık bunu. Mürver. Hücreleri yeniler, beyin için idealdir. Tövbe tövbe. Mürdüm eriği. Bağışıklığı güçlendirir, hastalığa çaredir. Yaban mersini C vitamini içerir, tümör savar olarak bilinir. Ne yaptınız bunu? Yani Google'a şey mi yazdınız? Abi yazıyorum. Ne renk? Ne renk? İşte meyve, hangi meyvelerden gidelim? Karpuz oğlum, bir karpuz olsa şimdi açsak. Öyle değil ya, sağlık için. Renk söyle bana bir tane. Mor. Mor, tahmin etmiştim zaten. Gazeteyi de o yapıyor. O yüzden sol taraf mor. Mor meyveler. Enter. Çıkıyor şimdi foto. Görselleri tıkla. Üzüm mü lan o? Üzüm. Dur. Üzüm. Yanındaki ne? Sambukos. O ne ya? Dur. Sambukos ne demek? Ha, mürvermiş lan bu. Mürver. Tamam. Yanına yaz. Abi başka mor ne? Mürdüm. Yaban mı? Yeter yeter. 4 tanelik yer var orada. Küçük zaten yer. Tamam. Yanı. Abi yanı. Oraya da çörek otu haberi yap. Çörek otu mu? Evet. Çörek otu diyabetin sonu. Çörek otu. Durum böyle olunca sağlık sektörü bu gazeteye göre haliyle seks sorunları da şöyle gerçekleşiyor. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na bugün gelen soru. Geliyor bu sorular. Bak ya ne demek inanmıyorum ya. Böyle sorum olur. Gelmiyordur bunlar kendi sakın. Mide ilacı. Aha, ilk kez seksiz bir soru geliyor. Mide ilacı özel hayatımı bitirdi. Olmadı yine. Özel hayatımı bitirdi. Bana bir çare. Özel hayattan kasıt ne abi? Abi diyorum yani %100 çünkü bu. Hani bir erkekten geldiğini düşünüyoruz. Saçmalamayın, kendi yazıyor olur mu öyle şey? Özel hayat ne tam olarak? İşte yani özel şeyimiz. Mide ilacı diyorsun. Yani öyle diye düşünüyorum. Abi girme bu işlere. Ya mide ilacına falan. Ya onlara bulma öyle şeyler ya. Ya sen git doğru düzgün bir doktora görün. Böyle mektup falan yazma. Ciddi söylüyorum. Yani doktora gittiğinde özel hayatını anlattığında midenden önce başka bir arkadaşa bakacak çünkü. Vallahi. Sen diyeceksin ki arkadaşın abi. Ya geç onu diyecek doktor. Şu arkadaşa bakalım. Midene bakacağız. Tamam sonra bakarız ona. Bakacağız. Sen arkadaşı göster. Ama ben mideyle o olmuyor işte. Onu doktorla konuşacağım. Tamam. Yazma yazma. Git doktora git. Aile hekimine başvur. Aile hekimi seni sevk edecektir zaten. Bugün takvimin manşeti. Hem gerçek bir ruh hastalığı eseri. Hani şiddetin bu kadar fazla olduğu bir ülkede hem şiddet çağrıştırdığı için gerçek bir psikopatlık eseri hem de gazetecilik açısından baktığında ya niye böyle bir haber yapılır sorusunun yanıtı. Bak Miço, dövmek istemeyiz. Ne? Bak Miço, dövmek istemeyiz. O sonu istemeyiz, onu anladık. Meis dediği Meis adası, o zaman Miço kim? Kiriakos Miçotakis, Yunanistan Başbakanı. Zorla kaşınma diyor. Evet evet, yani hani her gün ortalama en az bir kadının öldürüldüğü bir ülkede yapılıyor bu haber. Oruç Reis Akdeniz'de sondaja başladı, komşu karıştı. Burnumuzun dibindeki Meis Adası'na Firkateyn yolladı. Donanmamızı kaçta gören Miçotakis paniğe kapıldı. NATO ve AB'ye imdat çağrısı yaptı. Türkler geliyor. Geliyor mu var lan? Geldi zaten. Orada başta bir tane firkateyn gidiyor önde. Yanında işte 4 tane gemi var, ufak savaş gemisi. Bak Miço, dövmek istemeyiz. Nasıl hakikaten, nasıl zorluyorlar ya. Nasıl zorluyorlar. Allah Allah. Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. Ozan Güvend. Güvend. End. Son anlamında İngilizce. Bak. Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Özür dilemek yerine mağdura yattı. Evet ya. İşte gerçek gazetecilik, habercilik dili bu. Ne yapıyorsun? Mağdura yattım. Yeni mi? Yattım da telefon çaldı. Tam şey yapamadım. Dalamadım ya. Herkesten büyük tepki aldı. Yapım şirketi de şiddete kayıtsız kalmadı. Oynadığı diziden çıkardı. Hemen suya atlayıp yardıma yetişti. Ne? Onlar ölümden. Allah sizi kahretmesin. Yandaki habere sızmış fotoğraf. Vallahi bak. Yandaki haber o. Ozan Güven'in üstünde yazıyor ama. Niye? Gazete gazete değil ki. Yani hani bunun için şey bohçası denir. Türkçe'de tam karşılığı var ama. O başka haber. Canada, Kanada, İngilizce yazılışıyla Kanada, Türkçesiyle Canada işte kahraman. Kanada'da okuyan Mehmet İrtiş, Şubi kanalına gitti, bir çiftin kano yaparken nehre düştüğünü fark etti. Hemen suya atlayıp yardıma yetişti, onları ölümden kurtarıp kıyıya çekti, ülkede kahraman ilan edildi. Kim? Ozan Güven. Ozan Güven mi? Mehmet İrtiş dedin. Vallahi bilmiyorum. Yani Ozan Güven'in üstünde yazıyor. Gazetecilik fakültelerinde bu gazete mutlaka gösterilmeli. Bak bunu yaparsan yemin ediyorum hocan olarak bulurum seni. Gittiğin yer zıkkımın köküne gitsen bulurum seni demek için. Sakın ha böyle gazete yapmayın demek için. Mizampajı ayrı, içeriği ayrı. Ahlaksızlığa sessiz kalmadık, kalmayacağız. AK Partili Lütfiye Selva Çam'dan Dilip Ak'a tepki. Bugüne dek ahlaksızlığa duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Allah Allah. Yayında örneklerini verdim daha önce. Siz kadınlara yönelik her hakarete seyirci kaldınız. Size dokunmadığı sürece. Hiç sesinizi çıkartmadınız üstelik. Hiç. Bir kez bile. Ya bu yalan. Kahve bitiyor. Ne diyorsun? İngilizler araştırdı. Küresel ısınma nedeniyle 2050'ye kadar kahve yetiştirilen tarlalar %50 azalacak. Kahve kara borsa olacak. Aha stok yapalım abi. Vallahi kusura bakmayın bu konuda şey yapamayacağım. O zaman malı mülkü basacağız kahveye. Kayın Beter. Buyur. Kayın Beter. Kayın Peder. O da yani. Kayın Beter bu. Bak. Antalya'da Bengüsü Başak okuyan koca mağduru kadının davasını aldı. Duruşmaya katıldı. Aa, bu haberi izledim ben dün. Adliyede müvekkilinin kayınpederi SB'nin saldırısına uğradı. Tokat attı peşini bırakmam. Ya gördünüz mü? Gencecik bir kadın avukat. Karşıda şiddet mağduru bir kadının savunmasını üstleniyor ve o kadının kayınpederi tokat atıyor. O kadının kayınpederi olacak alçak tokat atıyor bu kadına. Sonra polisler geliyor. Yani olay adliyede geçtiği için hani polisin gelmesi şaşırtıcı değil. Yerlere atıyor kendini gözaltına alınmamak için. Sinir krizleri mi dersiniz neyse yani. Niye? Ödlek bir çakal çünkü. Bir kadına orada üzerinde cübbesi varken tokat atıyor ya. Artık Türkiye'de bu durumdayız gerçekten. Bakalım ya oğlanın yazısı yok yine. Bir şey söyleyeceğim. Tatile matile çıktıysa eyvallah. Ama bu çocuğu çizdiyseniz bak yemin ediyorum bulurum hepinizi. Bak çok açık söylüyorum bulurum. Fizan'a gidin bulurum. Çünkü yine Bekir Hazar, Erkan Tam ve Ekrem Kızıltaş'ın yazıları var. Hepsi birbirinden deha ürünü, zeka dolu muhteşem yazılar. Gerçekten. Gerçekten. Ama olan yok. İlişki terapisti Ester Perel bugün bize diyor ki ilişkinize heyecan katın. Nasıl? İşte onu seansa gelmeniz lazım. Yani o zaman. Başka var mı okuyacağım sebebi? Ya gerek yok ya. Vallahi yani şu ana kadar gelmemiz bile mucize zaten. Evet. Durumumuz budur bugün için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada kitap okunuyor mu? Cuma günü vebayı konuşacağız. Arkada bakın duruyor da Albert Camus. Bunu konuşacağız. Yani bitmiş olması lazım. Hala mesajlar geliyor biliyor musunuz? Ya yetişmeyecek galiba. Bir iki gün daha mı uzatsak? Ya bu sınav değil gözünüzü seveyim ya. Sınav mınav değil. Vallahi değil. Şu canlı yayından YouTube'dan çıkmadan önce o yayını lütfen beğenin. Rica ediyorum hepinizden. Bu önemli. Bu kadarını yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah için. Benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama geldiğiniz için. Yani bunun için, burada bulunduğunuz için. Çünkü biz birbirimize benzemeyen insanlarız. Farklıyız. Farklılığımızdan rahatsız falan da değiliz. Bunun bir zenginlik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü demokrasi tam da budur diyoruz sürekli. Biz farklı düşüneceğiz ama aynı ülke için, aynı güzel ülke için, bizim ülkemiz, vatanımız için düşüneceğiz. Bütün dünya için, insanları dışlamadan, odur budur, onun kökeni, bunun bilmem nesi demeden. Çünkü bizim de farklı etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama farklılığın çok daha ötesinde bizi ortaklaştıran şey koskocaman bir vatan, bizim vatanımız. Ve biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. O yüzden de bu yayındayız. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl olsun? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona lütfen. Bu önemli. Ben bugünün saçma medya koşullarına mahkum değilim. Kendim seçerim demek o çünkü. Ve üstelik para pul harcayarak yapmayacaksınız bunu. Bir tek mail adresi. Sadece o. Abone olun. Etrafınızdan da yayın izleyenlerin abone olmasını lütfen teşvik edin. Bunun bir önemi var. Abone ol tuşunun manası bu. Onun yanında bir de zil var küçük, gördünüz mü? Zilin de anlamı şu, eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Nedir katıl? Bu yayını küçük katkılarınızla, 5 lira 10 lira gibi katkılarınızla aylık olarak desteklemek için kullanabileceğiniz bir şey. Şimdi şunu sorabilirsiniz. İyi ama bu yayın başlarken dedin ki sen, bu yayın hep parası olacak. Evet, hep öyle oldu. Hep öyle olacak. Bu YouTube'un isterseniz kullanmanız için, yayıncıları desteklemeniz için getirdiği bir imkan. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Hiçbir önemi yok. Çünkü yayınlar aynı şekilde devam edecek. Katıl tuşunun manası budur. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişme imkanına sahip. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.